Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü ikram ve ihsanı daima üzerinize olsun efendim. Aziz dinleyenlerim, Rabbimizin bize en büyük ikramı olan şu dünya hayatındaki İslam, elbette ki Yüce Rabbin bir ikramı olarak insanın en güzel şekilde Allah'ın muradı ve çile yaşaması için bize gönderilmiş. Ve İslam gerek Kur'an-ı Kerim ahkamıyla, gerek o dini bize tebliğ eden Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bazen sözlü, bazen fiili, bazen sükuti olarak tahakkuk eden sünnet-i seniyesiyle saliklerini en güzele ulaştırmak, en güzel kıvama ulaştırmak için var. Ve bu yüce din önce saliklerini, yani bu dine giren insanları mükemmel olarak inşa ediyor. Yani mükemmel insan, Rabbin kendisiyle ilgili murad-ı ilahisini bilen ve ona göre yaşayan insan. Sonra da bu mükemmel insanlardan İslam mükemmel topluluklar inşa ediyor. Ve bu topluluklardan da daha büyük dünya çapında bir hayırlı ümmet inşa ediliyor. Cenab-ı Hak Müslüman topluluğuna ise siz hayırlı bir ümmetsiniz diye hitap ediyor. Onun için İslam'ın bir insanla ferdi ilişki kurduğunda İslam önce insanın kendi içinde huzurlu bir insan olmasını istiyor. Huzurlu insan, Rabbi ile beraber olan insan, ona yakın olan insan, yani Kur'an ifadesiyle وَهُوَ مَعْكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ nerede olursanız olun, Rabbiniz sizinle beraberdir. Bu beraberlik aslında aziz dinleyenlerim, hem bir murakabe manasına, hem de büyük itminan, huzur manasına. Rabbim benimle beraberse, O benim her şeyimi görüyor, gördüğüne göre de ahirette hesap verebileceğim bir hayatı yaşamam lazım. Diğer taraftan Rabbim benimle beraberse benim korkacağım, endişe edeceğim, üzüleceğim hiçbir şey yok demektir. Dolayısıyla insan Rabbi ile beraber, ona yakın, ona muhabbetle yaşayan insan huzurlu bir insandır. Ve gerçekten de insan İçinde yaşadığı topluma da bir huzur verecek. Bunun için de İslam insanı terbiye ediyor. Nasıl terbiye ediyor? Kalbini terbiye ediyor. Dilini terbiye ediyor. Elini terbiye ediyor. Gözünü terbiye ediyor. Bizim bu sohbetlerimizde haftalardır devam eden konumuz dil terbiyesiydi. Aziz dinleyenlerim, belki günlük hayatımızda hiç kimse yalanın kötü olduğunu, söz taşımanın kötü olduğunu inkar etmez. Ama hayatımıza baktığımızda bunların böyle alıp verdiğimiz nefes gibi sanki farkında olmadan bizim hayatımıza girdiğini görüyoruz. Onun için klasik gibi görülen bu konular gerçekten her Müslümanın ferdi olarak kendi kulluk gündeminde önüne koyacağı, acaba benim hayatıma bir yerden dedikodu bulaşıyor mu? Bir yerden gıybet bulaşıyor mu? Bir yerden nemime dediğimiz söz taşımacılık bulaşıyor mu? Veya bir yerden benim hayatıma yalan giriyor mu diye her gün sık sık bakmamız gereken temel İslami konulardır muhterem dinleyenlerim. Bugünkü sohbetimizde ise dilin bir başka afeti olan söz taşımak dediğimiz, çok basit bir ifade belki söz taşımak ifadesi. Ama bakıyoruz ki bize birçok insanlar söz taşıdığını görürüz zaman zaman. Gelirler çok masumane bir şekilde, filan kişi senin için böyle demişti. Veya biz farkında olmadan gider bir yerlerde, ya geçenlerde işte bir yerde bulunuyordum, o da sizin için böyle bir söz söyledi diye iki Müslümanın arasının açılmasına büyük bir günaha sebep olduğumuz yanlışı dile getirmiş olabiliyoruz. Peki nedir? Kur'an ifadesiyle nemmam diye geçen, klasik ifadeyle nemime olarak ifade edilen, Türkçemize ise bir yerden bir başka yere söz taşımak olarak ifade edilen bu dilin en büyük afetlerinden birisi nedir? Nemime veya Türkçemize söz taşımak olarak geçen bu kelime, birinin aleyhinde konuşulan sözü aleyhinde konuşulan insana ulaştırmak demektir. Ve gerçekten bu kötü vasıf başka birçok kötü sıfatlarla beraber zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani iyilikler birbirine çektiği gibi muhterem dinleyenlerim, kötü sıfatlar da birbirine çeker. Kur'an-ı Kerim'de güzel sıfatlar beraber zikredilirken müminlerle ilgili, münafıklarla ve İslam dışı hayatı yaşayan insanlarla ilgili olarak kötü sıfatlar da adeta peş peşe zikredilir. Yüce Rabbimiz müttakilerin vasıflarını anlatırken, işte müttakiler, onlar Rablerine tam inanan, Rablerine tam tevekkül eden, darlık zamanlarında da genişlik zamanlarında infak eden, öfkelerini yutan, insanları affeden, daha da öteye affettikleri insanlara bir de güzel güzel ikramlarda bulunan insanlar diye 5-6 vasıf birden, adeta her biri bir diğerinin yanında bir yıldız gibi parlayan güzellikleri Yüce Rabbimiz zikreder. Diğer taraftan da insandaki bir takım kötü vasıflar zikredilirken de Kur'an-ı Kerim'de onlar da böyle peş peşe zikredilir. Yani korkaklık varsa, cimrilik varsa onun yanında işte gıybet vardır, söz taşımacılık vardır, kibir vardır vesaire. Sanki onlar da bir yerde kümelenmişler böyle. Birine tutan insan diğerlerini de üzerine çekmiş bir halde olabiliyor. Kalem sonrasında Yüce Rabbimiz özellikle bütün insanlığa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i takdim eder. Ve buyrulur ki, وَاِنَّكَ لَعَلَى حُلُقٍ عَظِيمٍ. Ey şanlı peygamber, şüphesiz sen en yüce bir ahlak üzeresin. Bu Yüce Rabbimizin bütün insanlığa bir fermanıdır. Ahlakın zirvesinde, bütün güzelliklerin kendisinde toplandığı, cem olduğu insan sevgili peygamberimizdir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir iltifattan sonra da Allah Resulüne hitaben yine buyrulur ki, ey peygamber, sen de göreceksin, onlar da görecekler ki, acaba kim delidir, kim mecnundur? Çünkü Peygamber Efendimiz'e yaşadığı toplumda sen yalancısın diyemiyorlardı. Ama biz senin yalan söylediğini iddia etmiyoruz, söylemiyoruz. Ama acaba sana getirenler mi yalan söylüyor diye onu getirene o yalanı isnat ediyorlardı. Ve Efendimiz'e hiçbir zaman sen yalancısın demediler ama getirdiğinize inanmıyoruz dediler. Yalan söylüyorsun diyemediler Peygamberimize ama senin getirdiğin bizim işimize yaramaz, biz de ona inanmayız. Getirdiğine inanmıyoruz dediler. Onun için de Yüce Rabbimiz buyuruyor ki onlar da görecekler, Habibim sen de göreceksin ki kim mecnundur. Çünkü Peygamber Efendimiz'e yaşadığı toplumda yalancısın diyemiyorlardı ama acaba sende bir takım manevi tesirler mi var? Sen yoksa aklını mı kaybettin, mecnun musun diye sözler söylüyorlardı Peygamberimize. Onun için de Yüce Rabbimiz Habibine iltifat olarak buyuruyor ki, yok Habibim sen büyük bir ahlak üzeresin, sen de göreceksin, sana mecnun diye ithamda bulunanlar da görecekler. Ve şüphesiz Rabbin de yolundan sapanı ve hidayette olanı bilmektedir diye Efendimiz'e bu iltifattan sonra buyuruluyor ki, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ. O yalancılara Habibim sen sakın itaat etmeyesin. Ve onların vasıflarını sayıyor Yüce Rabbimiz. Peygamber'e düşman olan, Peygamber'e mecnun diyen insanların vasıflarını sayıyor ve buyuruyor ki, فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ. Böyle yemin edip duran insanlara sen sakın Habibim itaat etmeyesin, onların izinden gitmeyesin. Sonra bu insan aynı zamanda her şeye olur olmaz yemin eden insan mehindir. Yani aşağılık bir insandır. Hemmazdır. Yani daima kusur arayan bir insandır. Meşşaim bi nemim. durmadan bir insandan başka insana söz taşıyan bir insandır. Sonra mednâin lil hayır, her zaman hayırı engelleyen bir insandır. Sonra mutedin, saldırgandır. Sonra etim, günaha dadanmış bir insandır. Ve sonra utullin, kaba saba bir insandır. Ve ba'de zâlike zenîm, ve bunların ötesinde de soysuzdur. Yani veledi zinadır. Zina mahsulü bir insandır. Kur'an-ı Kerim'de bu ba'de zâlike zenîm, yani aşağılık insan, kusur arayan insan, durmadan söz taşıyan insan, iyiliği engelleyen insan, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba insanın bir vasfı daha zikrediliyor. O da zenîm, yani sır tutmayan, veledi zina, kendisine verilen bir sırrı hemen başkasına taşıyan insana Cenab-ı Hak zenîm diyor. Zenîm kelimesi aynı zamanda nikah mahsulü olmayan, nikah dışı ilişkiden meydana gelen insan. Ve burada İslam müfessirleri diyorlar ki, demek ki bu öyle kötü bir ahlak ki söz taşımak adeta bir veled-i zina gibi bir insanın yapacağı iş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in zemmettiği, bir Müslüman'da asla bulunmamasını istediği bu kötü hallerden, ki hepsi birbirini yanında bulunan haller bunlar. Yani hem aşağılık, hem her şeyde kusur arayan, hem söz taşıyan, hem hayra engel olan, hem çok günaha dalan, hem de kaba saba insan. İşte bunlar da bir yerde toplanıyor ve bir Müslümanla asla buluşamayacak kötü ahlaklar olmuş oluyor. Ve Yüce Rabbimiz bütün bu vasıfları saydıktan sonra da buyuruyor ki Kalem suresinde, en kâne zâ mâlin ve benin. Eğer bütün bu vasıfları taşıyan insan, malı ne kadar çok olursa olsun, çoluk çocuğu ne kadar çok olursa olsun, dünyada hangi statüde olursa olsun, sakın ey peygamberim sen bunların peşinden gitme, bunlara da uyma diye Yüce Rabbimiz sevgili peygamberi ve onun şahsında bütün ümmeti Muhammed'i Rabbimiz uyarmış oluyor, ikaz etmiş oluyor. Tabii Kur'an-ı Kerim bizlere bu temel ölçüleri koyarken Allah'ın Resulü, dinin ikinci kaynağı olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de muhtelif hadisleriyle bizleri bu noktada daima hep uyarır. Çünkü Yüce Rabbimiz onu beşir ve nezir olarak göndermiş. Yani bize ahiretin güzelliklerini hatırlatan müjdeleyici bir peygamber. Ama ahiretteki acı sahneleri de bizi hatırlatan ve bizi onlarla korkutan nedir? Yani korkutucu bir peygamber. Evet, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan korkutuyor. Aman korkutuyor ki bu vartalara, bu tehlikelere düşmeyin. Fakat önümüze öyle güzel müjdeler koyuyor ki, önünüzde cennet var diyor. Önünüzde cemal-i ilahi var diyor. Önünüzde sonsuz bir mutluluk var diyor. Ve bizleri bunlarla da müjdeliyor. Onun için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu inzar görevi olarak da hatırlatıyor yanlış davranışları bizlere. Ve buyuruyorlar ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, la yedhulul cennete nemmam. Ve bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem de Müslim'de rivayet edilmiş oluyor. İnsanlar arasında bir insandan bir başka insana söz taşıyan insan, o günahın hesabını vermeden de cennete giremeyecektir buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu noktada aziz dinleyenlerim, İslam klasiklerinde gerçekten çok güzel misaller var. Mesela Kâb-ül Ahbar'ın rivayetine göre İsrail oğullarında bir kıtlık oluyor. Hazreti Musa defalarca yağmur duasına çıkar. Fakat bir türlü yağmur yağmaz. Sonunda Musa aleyhisselam ellerini açar. Der ki, ya Rabbi, bütün bir halk olarak ben ve arkadaşlarım, bana inanan insanlar hep beraber sana ellerimizi açıyoruz. Yağmur istiyoruz. Ama duamız kabul olmuyor. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a buyurur ki, içinizde hem gıybet edenler var, hem de nemmam, birbirinden söz taşıyan insanlar var. Bu gıybet edenler içinizde oldukça, bu nemmamlar, söz taşıyanlar içinizde oldukça, size de yağmur yağmayacaktır. Musa Aleyhisselam tekrar ellerini açar. Ya Rabbi, ben onların kim olduğunu bilmiyorum. Kimse onlar bana bildir ya Rabbi, onları içimizden çıkaralım biz. Çok tabii gibi geliyor. Fakat Allah Teala yine buyurur ki Musa Aleyhisselam'a, ey Musa, sizi gıybetten, kovuculuktan, söz taşımaktan men ederken ben mi onların adına sana söz taşıyayım? Ve bunun üzerine bütün Musa'nın kavmi hep birden tevbe ederler Yüce Rabbi. Artık araştırmazlar. İçimizde kimdir bu diye derde düşmezler. Musa Aleyhisselam der ki, içimizde bu kötü sıfatları taşıyan insanlar var. Ve bu kötü sıfatları taşıyan insanlar olduğu için de bize yağmur yağmıyor. O zaman hep beraber tevbe edelim. Suç da gizli kalsın. Ama hepimiz tevbe edersek, hep beraber Rabbimize iltica edersek, Rabbimiz tevbemizi kabul eder. Aziz dinleyenlerim, belki bu vesileyle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu zarif uygulamasını da hemen hatırlamak gerekir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün sahabileriyle oturur. Ve o oturuşta, o sohbette deve eti ikram edilir. Fakat deve eti herhalde insanda böyle gaz yapan bir şey ki tam namaza durulacağı sırada sahabiden birisinden abdesti bozacak bir hal meydana gelir. Resulü Efendimiz o sahabisini setretmek, o sahabisini ifşa etmemek üzere buyururlar ki, deve etini yiyenler yeniden abdest alsınlar. Bir kişinin suçu ortaya çıkmasın, bir kişi toplum içinde mahcup olmasın diye sevgili Peygamberimiz o gün deve eti yiyenlerin hepsine yeniden abdest aldırır ve hepsi birden bir kişi mahcup olmasın diye abdest alırlar ve Allah Resulü'nün arkasında yeniden namaza dururlar. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce Kur'an-ı Kerim ayetiyle teyit edilen ve inneke le ala hulukin azim, sen ey peygamber çok büyük bir ahlak üzeresin diye methedilen ahlakının bir güzelliği de budur yani. Bir insan mahcup olmasın diye oradaki insanların tamamına abdest aldıran bir peygamber. Onun için aziz dinleyenlerim, gerçekten gerek Kur'an-ı Kerim'in bu noktadaki uyarılarıyla, gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o yüce ahlakının böyle bütün çağlara yansıyan güzellikleriyle buluşmak için azami bir gayrette olmalıyız. Bizim konumuz ise tabii daha çok bu insanlar arasında söz taşıma konusu olduğu için o noktaya belki yeniden dönmek gerekirse, Hazreti Ömer Efendimizin kızı tarafından torunu olan Ömer İbni Abdülaziz'e bir zat gelir bir gün, der ki, ey Ömer, filanca sizin için şöyle bir söz söylüyor. Ömer İbni Abdülaziz, rahmetullahi aleyh, der ki, evet sen böyle bir söz getirdin ama hele dur bakalım, şu senin halini bir Kur'an-ı Kerim ahkamına uygulayalım. Ve şöyle ifade eder, bir araştıralım. Eğer senin bu sözün yalansa, sen Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetin muhtevasına girmiş oluyorsun. Hangi ayet? اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُونَ بِنَبَ. Ey müminler, sizlere bir fasık, bir günahkar bir haber getirdiğinde siz onu hemen araştırın. Eğer sözünüz doğru değilse, o zaman sen fısıkla müttehem bir insan olursun. Yok, eğer sözün doğruysa, o zaman da şu ayetin hükmüne girersin. Hemmazin meşşain binemim. Yani diliyle iğneleyen, kovculuk eden bir insan olursun. Ya ona girersin ya buna girersin. En güzeli ne yapalım biz? Üçüncü bir şıkkı tercih edelim. Seni affedelim ve işte böylece kalsın. Onun üzerine o zat, ey müminlerin emiri, ben af diliyorum sizden ve bir daha da böyle bir iş yapmayacağım. Demek ki burada muhterem dinleyenlerim, bana birisi bir söz getirdi diye, o ne güzel hemen ben de onun çaresine bakarım değil, getiren insana iltifat etmemek, hayır o dost benim için böyle bir şey söylemez veya o insan benim için bir şey söylemez veya sen sözü yanlış anlamışsındır veya doğru bile anlamış olsan sen bir Müslümana yakışan ahlak-ı hamideyi taşımıyorsun. Benimle onun arasını açmış oluyorsun. Bana bu şekilde zarar veriyorsun. O insana zarar veriyorsun deyip böyle bir söze de itibar etmemek gerekiyor. Netice aziz dinleyenlerim, İslam her şeyle güzel ahlaktır. Peygamber de bizleri terbiye ediyor. Bütün bu hatırlatmalarla da sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri terbiye ediyor. Çünkü Yüce Rabbimiz onu ve yüzekkiküm diye bir vazifeyle görevlendirmiş. Yani o yüce peygamber size Allah'ın ayetlerini okur, sizi hikmetle buluşturur, size bilmediklerinizi öğretir ve en mühimi de ve yüzekkiküm sizi Rabbinizin huzuruna tertemiz çıkacak amellerle buluşturur. Kalbinizi tezkiye eder, dilinizi tezkiye eder, gözlerinizi tezkiye eder, hayatınızı tezkiye eder. Tezkiye hem terbiye etmek hem geliştirmek, büyütmek, kemale erdirmek demek. Onun için Yüce Rabbimiz, aziz dinleyenlerim, bizlere verdiği her nimeti güzel kullanmayı ve bize verdiklerinin şerrinden bizleri korusun. Ne demek bize verdiklerinin şerrinden? Meşhur bir duadır. Ya Rabbi, bana verdiklerini şerrinden sana sığınırım. Yani onları yanlış bir yerde kullanıp da onlar vesilesiyle bir şer işlemekten sana sığınırım. Yine aynı şekilde vermediklerinin de şerrinden sana sığınırım. Bazen de insan Allah'ın kendisine vermediklerinden dolayı şerre, kötülüğe düşmüş olur ve o şekilde de yine büyük bir imtihanın içine girer. O bakımdan da meşhur bir dua, min şerri ma atayt ve min şerri ma menat. Allah'ım, verdiklerinin de benim için bir şerre sebep olmasından, vermediklerinin de benim için bir şerre sebep olmasından sana sığınırım ya Rabbi diye o maruf olan dua ile Rabbimize iltica ederiz.